Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 8. Ayrım. Kalabalık aile özlemime gelince, babam İstanbul'daki ailemizi Ankara'ya taşıyıp küçücük evimize sığdıramayacağına göre bu konuda yapabileceği fazla bir şey yoktu. Olanakları sadece bir çocuğu en iyi şekilde yetiştirmeye yeteceği için sanırım başka çocuk yapmaktan sakınıyordu. Babamın maaşı küçük ailesine ancak iyi düzeyde bir yaşamı temin ediyor, fazlasına yetmiyordu. İyi düzeyden kastettiğim ise o yıllar için şuydu: gıdanın ve giysinin kalitesini almak, iyi bir semtte oturmak, haftada bir kere olsun yemeğe, dansa, operaya, tiyatroya gidebilmek, çocuğunu bir özel okulda okutmak, yazları İstanbul'da yazlık ev tutmak, birkaç yılda bir de Avrupa'ya seyahat etmek. Benim çocukluk yıllarımda Hacı Ağa tabir edilen Adana'nın zenginleri için bile bunun yanı sıra bir otomobil sahibi olmanın dışında başka bir lüks zaten yoktu. Bugünün zenginlerinin yaşadığı hayatı o günün zenginleri hayal dahi edemezlerdi. Ya annemle babam hayat standartlarından fedakarlık etmemek ve beni çok iyi yetiştirmek için başka çocuk istemediler ya da istediler ama olmadı. Sonuç bana yaradı. Ben hayatım boyunca tek ve biricik kızları, anneannemin de gözünün bebeği olarak kaldım. Sadece onların mı? Annemin çocukları olmayan arkadaşları, Ruhiye, Mehpare ve Sabiha teyzelerimin de gözlerinin bebeğiydim. Beni gerçek bir anne gibi bir ömür boyu sevgiyle sarmalayıp kolladılar. Hayatımın en zor günlerinde bana kol kanat gerdiler. Sabiha teyze, annemin baba tarafından akrabasıydı. Aile tarafından tasvip edilmeyen bir evlilik yaparak Ankara'ya taşınmıştı. Boşanınca İstanbul'a dönmemiş, Ankara'da kalıp terzilik yaparak hayatını kazanmaya başlamıştı. Bir sabah kapısı çalındı. Kapıda hiç tanımadığı çok genç ve hoş bir kadın vardı. Sabiha Hanım, ben Sitare'yim. Doktor Mahir'in kızı. Sizinle akraba oluyormuşuz. Ben de sizin gibi evlenerek Ankara'ya yerleştim. Madem burada bir akrabam varmış, onu ziyarete gideyim, tanışayım dedim. Ayrıca elbiselerimi de siz dikin istiyorum. Siz dururken başka birine ne diye gideyim ki? Diyordu annem. İşte benim hayat boyu didiştiğim anneciğim, böylesine iyi yürekli, candan ve arkadaş canlısı biriydi. Sabiha teyze annemi kucakladı, içeri buyur etti. O güne kadar hiç karşılaşmamış ama aynı aileden gelen iki genç kadın tanıştılar, konuştular, dertleştiler ve ömür boyu sürecek sağlam dostluklarına ilk adımı attılar. Sabiha teyze yıllar içinde Ankara'nın en ünlü terzisi oldu. Cumhurbaşkanlarının, başbakanların hanımları başta olmak üzere tüm Ankara sosyetesini o giydirdi. Annemin gündeliğe gelen Teo'nun haricinde Ankara'da yaşadığı yıllar boyunca bütün elbiselerini de Sabiha teyze dikti. Sabiha teyze annemin kumaşlarından artan parçalarla benim için de harikalar yaratırdı. İlkokuldayken bana çağla yeşili bir manto dikmiş, astarını mantonun kumaşına kelebek desenleriyle makine çekerek tutturmuştu. Harika bir mantoydu. Annemin arkadaşları, Ayşe bu yaşta Sabiha Kane'den giyiniyorsa bakalım büyüyünce kocası onunla nasıl başa çıkacak diye dedikodu yapmışlardı. Oysa Sabiha teyze bana diktiği hiçbir giysinin ücretini almadı. Ne çocukluğumda ne de büyüdüğüm zaman. Üstelik bir de onca kararsızlığını çekerdi annemin. O efsanevi kararsızlığını. Ben size sadece kumaş alma aşamasını anlatayım. Siz anneme o kumaştan bir giysi dikecek kimsenin ne hale gelebileceğini tasavvur edin. Annemle evden çıkar, otobüse binerdik Ulus semtindeki çarşıya gitmek için. Ben nefret ettiğim beyaz botlarım ve örgülerimin ucunda koca kurdelelerimle dik kendimi rüküş hissettiğim hem de yine bir çarşı işkencesine tabi olacağım için huysuz ve mutsuz olurdum. Annem beni çekeleye çekeleye bir kuş gibi sekerek yürürdü hedef aldığı kumaşçı dükkanına doğru. Annem sokağın başında göründüğü an tüm kumaşçılar ve ayakkabıcılar tezgahlarının arkasında arazi olurlardı. Dükkana girince tezgahtar mecburen çıkardı saklandığı köşeden. Raflardaki tüm kumaşlar tezgaha yayılırdı. Annem her birini üstüne tutup denedikten, bir de sokağın doğal ışığında tetkik ettikten sonra bir elinde 3 metre kumaş, diğerinde benim elim çıkardı dükkandan. En geç 3 gün içinde aldığı kumaşı değiştirmek için geri gelmek üzere. Bir de genç yaşta kaybettiğimiz Sacide teyzem vardı. Sacide de Azra gibi annemin kolejden sınıf arkadaşıydı. İncecik, uzun boylu, gözlerinin içi hep gülen, benim gözümde dünyanın en güzel kadını Sacide teyze, kocasından boşanmış, bir daha evlenmemişti. Annemin bütün arkadaşları evli ve çocuk sahibiyken, onun bekar olmasının ve bundan hiç gocunmamasının benim gözümde bir ayrıcalığı vardı. Kendi ayakları üzerinde duran kadın. Tarzına, giyimine bayılırdım. Her çocuğun zor geçirdiği ergenlik döneminde, ailede herkese savaş açmışken, bana anlayışla yaklaştığı için onunla çok yakın arkadaş olduk. Annemin arkadaşının özgürlükçü fikirlerini bana aşılayacağından, büyüyünce evlilik kurumuna karşı olacağımdan filan ödü kopar, ona düşkünlüğümden tedirgin olurdu ama Sacide o kadar tatlı bir insandı ki onsuz da yapamazdı. Yaz aylarında birkaç haftalığına bize kalmaya gelirdi. Ortaokuldayken onun bluzlarını, eteklerini giyer, kendimi çok şık hissederdim. Bana omuzdan askılı kırmızı bir çanta vermişti. Amerikan malıydı galiba. Kolejde okuduğum 7 yıl boyunca hep bu çantayı kullandım. Londra'daki öğrencilik yıllarımda da omuzumdaydı çanta. Yıllar sonra ilk eşimden boşanıp baba evine döndüğümde dolabımda bu çantayı gören annem gözlerine inanamamış, resmen isyan etmişti. Çantamı evde çalışan kadına vermeye kalktıydı. Annemle 15-16 yaşlarındayken sık yaptığımız kavgalardan birini yıllar sonra bu çanta yüzünden bir kez daha yapmıştık. Annem işine yaramayan ve eskimeye yüz tutan her şeyini atardı. Bense üzerinde sevdiklerimin parmak izi, nefesi, anısı olan hiçbir şeyden ayrılamazdım. Bu yüzden evlerim hayat boyu hep eskici dükkanını andırdı. Aileden kalan mobilyaları, çanak çömlekleri annemin elinden atılırlarken nasıl kurtardımsa kırmızı çantamı da kurtardım. Sacide teyzeden doyumsuz anılarla kırmızı çantanın yanı sıra bana bir de Betül Mardin'in değerli dostluğu kaldı. Çünkü Sacide teyzenin erkek kardeşi Akün Usta, Betül Mardin'in ilk eşiydi. Bir de şirin meşirin, mıncıklamaya doyamadığım küçük Leyla'ları vardı. Hepimizin aynı cadde üzerinde yaşadığı Nişantaşı'nda sabah yürüyüşlerine onlara rastladıkça pusetindeki pufla Leyla'yı öpücüklere boğardım. Leyla büyüyünce çok hoş bir genç kadın oldu, tadına doyulmaz sohbetiyle, zeki bakışlarıyla, ince zevkiyle bana Sacide teyzemden rüzgarlar estirir hala. Bir başka teyzem de Mehpare Tökin'di. O da çocuğu olmadığı için Ruhiye ve Sabiha teyzeler gibi beni öz çocuğu yerine koyan bir başka arkadaşıydı annemin. Diğerlerinden farkı Mehpare teyzenin evinde 2 adet de baba olmasıydı. Biri Mehpare teyzemin ağabeyi İsmail Hüsrev Tökin'di, diğeri erkek kardeşi Firuzan. Bu 3 bekar kardeşin büyük bir kütüphanesi ve çok ilginç resimleri olan evlerinde vakit geçirmeye bayılırdım. Arada sırada onlara yatıya da giderdim. Beni çocuk yaşıma rağmen ciddiye alırlar, fikrimi sorarlar ve benimle büyükmüşüm gibi konuşurlardı. Soysal apartmanının hemen arkasındaki sokakta otururlardı. Yurda Nurların evinin 2 ev ötesinde. 5. sınıfa geçtiğim yazdı galiba. Annemle arkadaşlarının arasında Hüsrev amcaya dair tuhaf fısıltılar başladı. Konuşurlarken yanlarına gittiğimde susuyorlardı. Üzgün görünüyorlardı. Sürekli Hüsrev, Ankara, İstanbul lafları çalınıyordu kulağıma. Hanife'nin casusluğuna başvurmak zorunda kaldım. Çünkü Hanife evin içinde her şeyi duyar ve bilirdi. Her zamanki gibi baklayı ağzından çıkardı. Hüsrev amca komünist diye işten atılmış. İstanbul'a gidiyormuş. Sabah okula birlikte yürürken ilk işim Yüksel'e bu komünist denen şeyi sormak oldu. Yüksel'in babası Hıfzı Oğuz Bekat'a politikacı olduğu için bu gibi şeyleri Yüksel benden daha iyi bilirdi herhalde. Nitekim Ayşe sen bunu nereden duydun dedi Yüksel. Çok çok kötü bir şeydir o. Sakın bir daha ağzını alayım deme bu sözü. Sakın. Nasıl kötü yani? Bok demek gibi mi? Daha da kötü. Komünistleri önce işten çıkartıyorlarmış, sonra da hapse atıyorlarmış. Annemin bir dayısı var, ondan duymuştum. Bu komünistler her şeyi paylaşırmış. Evlerini, odalarını, yataklarını, elbiselerini, diş fırçalarını da mı? Evet. Oo, hadi sen de. Söylüyorum işte, çok çok kötü insanlarmış. Onlardan uzak duracaksın, anladın mı kardeşim? Bir yanlışlık vardı bunda. Kesinlikle bir yanlışlık vardı. Benim sevgili Hüsrem amcam kötü bir insan olabilir miydi hiç? Mümkün değildi bu. O akşam yemekte babama sordum. Baba, komünist nedir? Babam bu kez topu anneme atmadı. Komünizm bir rejimdir, maço, dedi. Rusya mesela komünizmle idare ediliyor. Oh, içim rahat etti. Hayrola? Hüsrev amcamın komünist olduğunu duydum da ama değilmiş işte. Kimden duydun? Hanife'yi asla ele veremezdim. Okulda duydum diye yalan söyledim. Sizin yaşınızdaki çocukların konuşmaması gereken laflar bunlar dedi babam. Suratı asılmıştı. Bir süre sessiz kaldı. Sonra bak kızım dedi. Hüsrev amcan gençliğinde Moskova'da üniversiteye gitmişti. Hatta devlet bizzat yollamıştı birkaç öğrenciyi Moskova Üniversitesi'ne. Şimdi Rusya'da komünist rejim var dedim ya, işte onu da bu yüzden öyle sanmış olabilirler. Ama o komünist değil mi? Maço, komünist deyip durma şuna. Doğrusu komünisttir. Hüsrev amca komünist mi baba? Hayır, değil. İyi, o halde İstanbul'a gitmeyecek değil mi? İşinden de atılmayacak. Hüsrev amcam, Firuzan ağabey ve sevgili Mehpare teyzem o yıl Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a göç ettiler. Onları tüm dostları hep birlikte Ankara garından yeni hayatlarına teşhi ettik. Her üç kardeş de geride kalan arkadaşları zırıl zırıl ağlarken gönül kırgınlıklarını belli etmediler. Mehpare teyzenin trene binmeden önce beni kucaklarken en çok senden ayrıldığıma üzülüyorum minik kuşum diyen sesi günlerce çınladı kulaklarımda. Tren bir nokta gibi kalana kadar el salladım arkalarından. Hayatımdan bir anda üç sevgili insan eksilmiş, söz dağarcığıma ise manasını tam olarak kavrayamadığım bir sözcük takılmıştı. Komünist. 1950'lerden ta 1970'lerin sonuna kadar Türkiye'yi idare eden tüm hükümetlerin hepsine bir komünist paranoyası arız olacak, devletin kolluk kuvvetleri sürek avına çıkar gibi komünist avına çıkacaktı. Uzun yıllar bu korku şekillendirecekti Türkiye'nin kaderini. İlkokul. İlkokula başlayınca benim dünya yüzündeki sultanlığım sona erdi. Bir de baktım ki sınıf benim gibi biriciklerle dopdolu. Her çocuk, kardeşleri de olsa kendi ailesinin bir tanesi. Öğretmenin gözünde şişman, sıska, zengin, yoksul ya da kız, erkek hiçbir farkımız yok. Bu eşitlenmeden dolayı ilk birkaç gün boyunca eşekten düşmüşe dönsem de çabuk toparlandım, sınıfıma, arkadaşlarıma ve biricik olmamaya alıştım. İlkokul denince aklıma her şeyden önce Leman öğretmen gelir. Uzun boylu ve uzun siyah saçlıydı öğretmenim. İncecikti. Gencecikti. Anneannemin adını taşıyor olması da bir başka nedendi onu çok sevmem için. O benim ilk öğretmenimdi. Bizim sınıfın çocukları da onun ilk öğrencileriydik. Bu nedenle hayatı boyunca bizim sınıf hep çok özel oldu onun için. 40 yıl sonra dahi her birimizi tek tek adımızla, özelliklerimizle hatırlayabiliyordu. Biz de koca sınıf hayatımızın ilk ve çok önemli öğretmenini silinmez bir tatu gibi yüreğimize kazdık. Aslında artık itiraf etmeliyim ki benim bir yıl önce birkaç aylık bir ilkokul maceram ve bir öğretmenim daha olmuştu. Babam beni komşumuz olan Neriman Hanım'ın Ayşe abla ilkokuluna yazdırmıştı. Henüz 6 yaşını doldurmamıştım. O yıllarda 6'yı doldurmadan önce ilkokula başlatmıyorlardı. Ama Neriman Hanım komşuluk hatırına kaydımı yapıvermişti. Okula başlayacağım yılın yazında Bala eniştem adadaki evde bana okumayı öğretmeye çalışmıştı. Sabah teyzemle Bala eniştem çalıştıkları için ancak hafta sonları gelebiliyorlardı adaya. Eniştem bana her hafta sonu 5-6 harf öğretiyor, hafta içinde o harflerle sözcükler yazmamı, çalışmamı tembihliyordu. Dedem beni çalıştırmak istiyordu ama onun harflerinin adları bir tuhaftı. Eniştemin bana söylediklerine benzemiyordu. Mesela benim A dediğim harfe dedem Elif diyordu. M harfi onun için Mim, N harfi Nun'du. Dedemin nezaretinde çalışmayı bu yüzden sevmiyordum. Yazları ailece buluştuğumuz köşke, anneannem ve Suat teyzem kendi yardımcılarını da getirirlerdi. İşte o yardımcılardan birinin Ayten adında benden birkaç yaş büyük bir kızı vardı. Eniştemin öğrettiği harfleri ve sözcükleri dedemin yerine bana o kızın çalıştırmasını tercih etmiştim. Ağustos sonunda top, at, oku, yaz, Ali topu tut gibi 2-3 harfli sözcükleri okur ve yazar olmuştum. Yaz sonu Ankara'ya gitmeden önce bana bir sırt çantası, defterler, kalemler, silgi ve kalemtıraş alındı. Defterlerim mavi kağıtla kaplandı, etiketlendi. Çantam hazır oldu. Ayten'e gösterip hava attım. "Sana kenar süsü yapayım mı?" diye sordu. "Nedir o?" dedim. Gösterdi. "Çiçek mi istersin, yıldız mı?" "Yıldız yap." Defterlerimi aldı, odasına gitti. Bana okul çantamı hazırlarken annem ona da boya kalemleri almıştı. Ayten yeni kalemleriyle renkli yıldızlar yapmış defterlerimin kenarına. Çok sevindim. Artık kenar süsüm bile hazırdı. Ankara'ya varınca büyük bir hevesle okula başladım. Geniş sınıfımızda alışılagelmiş sıralarda değil, alçak kare masaların etrafına dizilmiş küçük iskemlelerde oturuyorduk. Çoğunlukla bize okunan masalları dinliyorduk. Defterlerimi kullanmaya bir türlü fırsat bulamıyordum ve buna çok canım sıkılıyordu. Bir süre sonra defterlerimize bir takım çizgiler çizdirmeye başladı öğretmenimiz. Çubuklar, S'ler, O'lar. Benim iç sıkıntım devam ediyordu. Buraları çoktan aşmıştım. Harfleri öğrenmiştim. Kayıtsızlığım öğretmenin dikkatini çekti. Yanıma geldi, defterimi aldı. Niye çizgileri çizmediğimi sordu. "Ben yazma biliyorum," dedim. "Yaz bakalım o halde. Ali top at." Yazdım. Defterimi eline aldı. Karıştırırken birden durdu. Çok kızgın bir ses tonuyla, "Bunu sen mi yazdın?" diye sordu. "Neyi?" Gösterdi. Defterin arkalarına doğru bir sayfada büyük harfle bir şey yazıyordu. Hemen okuyamadım. Yazıyı sökebilmem için hecelemem gerekti. Sonunda okudum. Bo-ku-mu-ye. Okumayı tamamladığım anda suratımın ortasında şimşek gibi bir tokat patladı. Hayatımın ilk tokatı. Ne olduğumu şaşırdım. Ağlayamadım, konuşamadım. Bir süre dondum kaldım. Sınıfta herkes bana bakıyordu. Erimek, yok olmak istiyordum. Ölmek istiyordum. Utançtan zaten ölmek üzereydim. Yanağım yanarak, yüreğim yanarak ne kadar öyle kaldım bilemiyorum ama birdenbire yerimden kalktım ve koşarak sınıftan çıktım. Zil çalana kadar sınıfa dönme. Kapının ardında beni bekle, teneffüste baş öğretmene gideceğiz diye seslendi öğretmen arkamdan. Çantamı, defterimi, kalemimi, hırkamı, her şeyimi sınıfta bırakmıştım. Onları toparlamak için sınıfa dönmedim. Okuldan çıktım, bahçeyi geçtim, evimin yolunu tuttum. Kimse okuldan çıktığımı görmedi. Evimiz yakındı ama evin bulunduğu tarafa ulaşmam için caddede karşıdan karşıya geçmem gerekiyordu. Orada biraz zorlandım. İlk defa bir caddeyi yanımda bir büyük olmaksızın tek başıma geçecektim. Ürktüm. Dört yol ağzındaki kulübesinde trafiği idare eden polisin yanına vardım. Elimden tutup beni evimin bulunduğu yakaya geçirdi. Apartmana girdim, merdivenleri çıkıp kapıyı yumrukladım. Kapıyı her zamanki gibi Hanife açtı. "Aa, senin burada işin ne bu saatte? Yalnız başına mı geldin? Neden geldin? Çantan nerede? Hırkanı da giymemişsin. Hastalandın mı? Ne oldu?" Hanife'nin kollarına atladım. Başımı göğsüne gömüp böğürerek ağlamaya başladım. 8. ayrımın sonu. Sayfa 63. Devamı 9. ayrımda.